Ayrım 27, sayfa 254, Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Bölüm 47, İhtimaller. Kay ve Elliot merdivenleri hızla inmelerine rağmen ayak sesleri kalın, peluş, bordalı tarafından kesilmişti. Neredeyse zemin kata ulaşmışlardı. Evangeline Caldwell ile yaptıkları görüşme, Rose Harrelson'ın Alisa Caldwell'in yerine nasıl geçtiğine ve onun adını ve ailedeki rolünü alarak nasıl büyüdüğüne dair cevaplar ve yeni teorisine potansiyel bir açıklama getirmişti. Neden sorusuna ise cevap vermemişti. Alisa 3 yaşında hastalıktan öldüyse Bill neden meşru kızını gayrimeşru çocuğuyla değiştirmek için böyle ayrıntılı bir plana başvurmuştu? Bunun sebebi ne olabilirdi ki? Evangeline ile evli kalmak istese bile onun yaşındaki bir adam kolaylıkla sayısız başka çocuğa babalık edebilirdi. Bunun yerine neden bir çocuğu kaçırarak hapse girme riskini göze almıştı ki? Carol Caldwell onları merdivenlerin dibinde bekliyordu. Tıpkı bir gün önce olduğu gibi üç dizi incili siyah bir balıkçı yaka giymişti. Hem inciler hem de giysi farklıydı. Her ikisi de ona ağırbaşlı bir asalet ve kasvetli bir edep havası veriyordu. Çelik gibi gözlerini K'ye kilitledikten sonra konuştu. Sözleri buz gibi soğuktu. Tonlaması yakıcıydı. ''Lütfen avukatlarımız olmadan bu aileden kimseyle konuşmayın.'' Kay Elliot'la kısa bir bakış attı. Bu tepkiyi bekliyorlardı. Kay orayı terk etmelerinin istenmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak etti. Kay, kahyanız içeri davet edildiğimizi onaylayabilir dedi. O nerede? Carol kuru bir sesle iş bulma kurumunda diye yanıtladı. Lütfen burayı terk edin. ''Gizleyecek bir şeyiniz mi var?'' diye sordu Kay. Carol avukatlardan bahsettiği anda yapabileceği hiçbir şey olmadığını çok iyi biliyordu. Yasal olarak bir soru daha sormaması gerekirdi ama konuştu. Carol'ın dudağı küçümseme dolu bir yüz buruşturmayla kıvrıldı. Onlara kapıyı işaret etti ve kollarını göğsünde kavuşturdu. ''Varlıklı ailelerin basit yanlış anlamalardan kaybedecek çok şeyi vardır.'' Hiçbirinin olmadığından emin olmak benim işim. Elliot, Kay için kapıyı tuttu, sonra yavaşça arkalarından kapattı. Ön verandada durdu, dalgın dalgın eve baktı. Evangeline ile konuşmamıza izin verdiği için o kadını gerçekten kovdu mu diye sordu Elliot, sonra ıslık çaldı. Muhtemelen diye yanıtladı ki, bizi ailesinin yakınında istememesinin güçlü nedenleri var. Billy nerede bulabileceklerini merak ederek gitmek için döndü. Yerini tespit ettiklerinde muhtemelen ziyaretlerinden ve Evangeline ile yaptıkları konuşmadan haberdar olacaktı. Belki çoktan öğrenmiş bile olabilirdi. Bu ailenin saklayacak çok sırrı var. Yaklaşan bir arabanın sesi dikkatlerini çekti. Tam zamanda döndüler ve gri bir Lincoln Continental'in kapıda durduğunu gördüler. ''Sence bunun gerçek olma ihtimali nedir?'' diye Elliot Kay'in kulağına fısıldadı. Kay ''Aha!'' diye yanıtladı. Tam Bill Caldwell arabadan inerken. Bill genç bir valenin arabayı alıp başka bir yere park etmesi için arabanın kapısını açık bırakmıştı. Eve gelen yolun ötesinde bahçıvanlar mükemmel budanmış çimin içindeki dalgalı bir çiçek tarhına güller dikmekle meşgullerdi. Hızla hareket edip toprağı kazıyor ve her bir bitkiyi toprağa koymadan ve çıplak elleriyle kökleri sıvazlayıp toprağı kapatmadan önce bir hortumla çok az su döküyorlar ve Kay, Elliot ve Billy canı sıkılan herhangi bir işçinin işini yaparken kolayca bulunabilecek herhangi bir eğlenceyi izleyeceği gibi izliyorlardı. Bahçıvanları tamamen görmezden gelen bir iki dedektife döndü, alnı kırıştı ve Kay'i gördüğünde gözleri karardı. Kay'in koluna taktığı askıya bir andan fazla dikkatini vermiş gibi görünüyordu. Bu nedense alnını kırıştırmıştı. Sıçrarmışçasına hızlı adımlarla onlara yaklaştı ve tam olarak Kay'in önünde durdu. ''Kızımın cinayetinde yeni bir gelişme var mı? Bunu ona yapan pisliği yakaladınız mı?'' ''Henüz değil'' dedi Kay sakince, ''ama sakıncası yoksa birkaç sorumuz daha var.'' Kapı açıldı ve Carol kapıda durdu. Avukatlarını çağırmayı yeni bitirmiş gibi telefonunu tutuyordu. Solmuş derisinin altında parmak boğumları solgundu. Sizi uyardım. Hukuk ekibimiz olmadan olmaz. Tek kelime etme Bill diye emretti. Bu iş burada bitiyor. Neden diye karşılık verdi ve öfkeyle annesine döndü. Çünkü sen öyle diyorsun. Sesini yükseltmesi bahçıvanların gül çalılarının arkasından merakla bakmaları da neden oldu. Seni bilmem anne ama ben kızımı kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. O yüzden bırak lanet olası sorularını sorsunlar. Carol oğluna tıslayarak William Ernest Caldwell seni uyarıyorum dedi. Göz kırpmadı. Bunun yerine Kay'e döndü ve sor dedi. Kay havayı soludu ve son birkaç gündür aklının merkezinde olan soruyu sordu. Bay Caldwell, Rose Harrelson'ı 14 yıl önce ölen kızınızın yerine koymak için siz mi kaçırdınız? Carol'un nefesi kesildi, boğuluyormuş gibi çıkan sesi şok içinde yere, mermer verandanın üstüne düşürdüğü parçalanan telefonun gürültüsü tarafından bastırıldı. Tam manasıyla şok olmasına rağmen bahçıvan grubundaki gevşek çeneleri ve meraklı bakışları fark etti ve eve geri adım attı. Bunu içeride konuşalım. Bölüm 48 Uçuş Planı 14 yıl önce. Dolunay tamamen berrak gökyüzünde parlıyordu. Esinti serindi, dağlardan temiz hava getiriyor ve yakıcı yaz güneşinden sonra kayaları serinletiyordu. Gece sisi yere yakın yerlerde birikmeye başlamıştı ve yanmış jet yakıtların insanı ele geçiren sarhoş edici kokusunun zemininde asılı kalmasını sağlıyordu. Küçük hava alanı bekleme salonunu 7 saat önce kapatmıştı ve çoğu ışık söndürülmüştü. Bill geride kalan bir personele geçerken başını salladı. Adam normal çalışma saatlerinde uçmayıp onu bu saate bırakan ve tüm dünyanın etraflarında döndüğünü düşünüp kendini bir şey sanan insanlar hakkında küfürler mırıldanıyordu. Bill'in ve dadısının arabalarını asfaltta karşılamış, üzerinde San Francisco Giants amblemi taşıyan ter lekeli şapkasının altından Bill Caldwell'e dik dik bakmıştı. Adamı bir maç gecesinde saatlerce havaalanında tutmaktan sorumlu olan kiralık jet, kokpitinde ışıklar açıkken büyük hangarların önünde motorlarını ısıtıyordu. O hüsrana uğramış elemanına da ödeme yapması gerekecekti. Aksi takdirde aptal herif yarın bütün gün onun hakkında geç kalan uçak yüzünden hayatını değiştirecek tarihi atışı veya koşuyu nasıl kaçırdığı hakkında zırvalayacaktı. Aslında geç saatlere kadar çalışarak kaçırdığı tek şey taşaklarını kaşıyarak televizyonun önünde malak gibi yatmaktı. Kafası çalışan yanlış kişilere ağzını açarsa bu ona muhtemelen başlangıçta 10 bin dolara ve sonra devamı gelebilecek açık bir şantaja mal olabilirdi. Jet yavaş yavaş bulundukları yere taksi yaptı ve Bill'in arabasından sadece 10 metre uzakta durdu. Pilot uçağın kapısını iterek açtı, ardından 6 basamağı inip ona yaklaştı. Bill penceresini indirdi. ''Uçağınız hazır efendim'' dedi pilot, iki parmağını vizörüne kaldırıp selam vererek. ''Hemen bineceğiz'' diye yanıtladı Bill. ''3 dakika içinde kalkışa hazır olun.'' Yüzünü gözlerini inceledi, pilotun Bill'in niyetinden şüphelenmiş olabileceğine veya hızlı bir şekilde polisi arama riski taşıdığına dair işaretler aradı. Ama uzun boylu adamın bakışı dürüst ve doğrudandı. Tavrı profesyoneldi, kusursuzdu. Kendisine sunulan 5 sayfalık gizlilik sözleşmesini imzalaması 30 saniyeden az sürmüştü. Belgeyi okumamıştı. Çalışma hayatında bunlardan çokça imzaladığı ve daha fazla iş için referanslara güvendiği belliydi. Bir müşteriyi üzecek hiçbir şey yapmazdı. Mükemmel. Şimdilik bu kadar, teşekkür ederim diye ekledi Bill, onu bir el hareketiyle göndererek. Pilot tamam efendim diye yanıtladı ve sonra hızla rölantideki uçağa doğru yürüdü. Bill pilot koltuğuna geri dönene kadar bekledi, sonra arabasından indi. Arka kapıyı açtı ve bir kızı kucağına aldı. Hareket etmiyordu. Uzun dalgalı saçları sarılı battaniyeden kurtulup sert rüzgarda dalgalandı. Küçücük bedeni tamamen hareketsiz, cansız ve soğuktu. Onu nazikçe taşıyarak ve yüzünü battaniyenin kenarıyla kapatarak uçağa bindi ve onu koltuklardan birine oturttu. Onun kemerini bağladı, sonra dadının arabasına dönmeden önce küçük vücuda uzun bir bakış attı. Franklin Tıp Merkezi'nde hemşire olarak çalışan ve arada sırada Rose Harrelson'a dadalık yapan biraz kilolu, orta yaşlı kızıl saçlı kadın, kollarında başka bir kızla ayakta onu bekliyordu. Çocuk kafasından sadece birkaç metre ötede dönen jet motorlarının sesine rağmen mışıl mışıl uyuyordu. ''Nasıl gitti?'' diye sordu. Kadın ''Tıpkı konuştuğumuz gibi'' diye yanıtladı. ''Onlara akşam yemeği hazırladım ve onları 10 saat boyunca rüyalar ülkesinde tutacak kadar feno barb verdim. Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler.'' ''Hiç iz bıraktın mı?'' Kadın sorudan rahatsız olmuşa benziyordu ve kaşlarını çattı. ''Bana söylediğiniz gibi derin uykuda olmalarına ve ön kapının anahtarları bende olmasına rağmen içeri pencereden girdim. Ama rahat olun diye içini çekti. Tüm talimatlarınızı harfi harfine uyguladım.'' Sabırsız bir baş hareketiyle devam etmesi için onu teşvik etti. ''Sinekliği kaldırdım, içeri girdim, kızı aldım, sonra pervazdaki parmak izlerini sildim. Pencereyi indirdim ve sinekliği yeniden taktım. Sonra doğruca buraya sürdüm ve kimse beni takip etmedi.'' Memnun bir sırıtışla ekledi. ''Kontrol ettim. Şimdi param hazır mı?'' Bill arabasına geri döndü ve hemen küçük bir spor çantayla geri döndü. Fermuarını açtı ve içindekileri bankaların verdiği gibi renk kodlu değer bantlarıyla düzgünce bağlanmış nakit destelerini gösterdi. ''İstediğin gibi izi sürülemeyen küçük banknotlarla 300 bin. Bu iş patlamadan önce ayrılmaya hazır mısın?'' Çantanın fermuarını çekti ve kadının ayaklarının yanına yere koydu. Kızı Bill'in kollarına bıraktı, sonra iki eliyle sımsıkı tutarak para çantasını kaptı. Sanki hayatı buna bağlıymış gibi kollarını aldığında yüzü aydınlandı. ''Kocam ve benim yarın sabah Venezuela'ya biletimiz var.'' diye yanıt verdi genişçe gülümseyerek. ''Uyandıklarında çoktan gitmiş olacağız. San Francisco'dan direkt uçuş. Bir saat sonra yola çıkıyoruz.'' Ama Bill artık kadını dinlemiyordu. Şimdi kızın yüzüne bakıyordu. Derin uykudaydı. Ağzı hafifçe açıktı, nefesi sakindi. Kestane rengi saçları rüzgarda dalgalanıyor, gevşek saç telleri bazen yüzüne değiyordu. Bir dejavu vakası gibiydi. Çenesindeki gamze ve alt dudağının yukarıya kıvrılması, bile Alisa'yı ve kendisinin küçük bir çocukkenki halini hatırlattı. Bu iyiydi. ''Ya ilaçlar?'' diye sordu. ''Konuşmalarına tanık olan var mı?'' diye dikkatle etrafına bakınarak. Her şey çok uzun sürmüştü, birileri her an onlara rastlayabilirdi. ''Ah evet'' diye yanıtladı kadın mahcup bir edayla gülümseyerek. ''Neredeyse unutuyordun.'' Spor çantasını arabasının yolcu koltuğuna bırakarak küçük bir kese kağıdıyla geri döndü. Biri turuncu, biri mavi olmak üzere iki büyük hap şişesi çıkardı, mavi şişeyi aldı. ''Bu uyku hapı temazepam. Döndüğünüzde bunları günde iki kez verin. Burada 6 ay yetecek kadar var.'' Onu geri koydu ve bile iki renkli kapsüllerle dolu turuncu olanı gösterdi. ''Bu özel bir karışım. Bir miktar ketamin içeren valyum. Onu sakinleştirecektir ve her gün verirseniz hafızasını silecektir. Her gün azalan sıklıkta verin. Böylece siz söylemedikçe kim olduğunu bilemez. İşte o zaman onun kim olduğunu yeniden inşa edebilirsiniz. Bundan da 6 aylık var. Sadece dikkatli olun ve kötüye kullanmayın. Fazlası onu öldürebilir.'' Kadın onunla bir tür aptalmış gibi konuşuyordu. Rose'u bir koluyla tutan Bill hap şişelerini cebine attı. Hapların el değiştirdiğini görmemiş olmasını umarak pilota hızlı bir bakış attı. Küçük bir panodan bir şeyler okumaya dalmış gibiydi. Ara sıra notlar alıyordu. Ayrılmak için döndüğünde ay ışığı kızın boynuna bir şey yansıttı. ''Bu nedir?'' diye sordu. Bir koluyla Rose'un vücudunu desteklerken iki parmağıyla küçük nesneyi aradı. Kızın boynundaki gümüş bir zincir üzerinde tuhaf görünümlü cilalı ahşap bir madalyondu.
Bunun burada ne işi var diye tepki verdi. Doğu sahiline iner inmez madalyonu atmayı planladı. Dadı küçük parlak nesneye bir bakış attı. Annesi onun için yaptı. Onsuz çığlık atarak ağlıyor. Onun kalmasının iyi olacağını düşündü. Belki de geçmişini tamamen unutana kadar bir süre tutmasına izin veren. İçinde anne babasının bir resmi var. Anlarsınız, onları görmesine izin vermeyin. Evet, her neyse diye yanıtladı. Florida'da kiraladı, eve gelir gelmez o fotoğrafı Evangeli'ninkilerden biriyle değiştirmek zorunda kalacaktı. Nesne sonuçta yararlı olabilirdi. Uçağın basamaklarında kadın asfalt yoldan çıkıp havalarından ayrılana kadar bekledi. Uçağa bindikten sonra Rose'u bir koltuğa oturttu. Hayal kırıklığına uğramış havaalanı çalışanına ödeme yapmak ve memnun etmek için bir kez daha asfalta geri döndü, sonra kokpite girdi. Bill pilota artık kalkabiliriz dedi. Adam gülümsedi ve hızlıca başıyla onayladı. Uçuş planında herhangi bir değişiklik var mı diye sordu pilot, düğmeleri çevirerek ve motorları çalıştırarak. Hayır, Jacksonville'e gidiyoruz. Kızlarımı Mayo Kliniğine götürüyorum. Evet efendim. Pilot uçağın önünde parıldayan mehtaplı asfaltta piste doğru taksi yapmaya başladı. Yaklaşık 6 saat içinde Florida'ya inmiş oluruz. Bill kabine geri döndü ve emniyet kemerini bağlayarak Rose'un karşısına oturdu. Başını duvara dayadı, şakağına değen plastiğin boş soğukluğunu hissetti. Alisa ölmüştü ve bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Son birkaç ayda hayatını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapmıştı ve hepsi boşunaydı. Tanrılar ona kızmışlar ve kızını elinden almışlardı. Ama başka bir kızı daha vardı ve dünyanın o gece neler olduğunu bilmesi için hiçbir neden yoktu. Tek bildiği şey o gece yaptığının, aile adının devam etmesini ve mülkün doğru ellerde olmasını sağlamak için olduğuydu. Aksi takdirde o küçük piç Dylan zamanı gelince talepleriyle ortaya çıkacak ve elindekiyle asla yetinmeyecekti. Gözlerini kapadı ve tam uçak piste girip kalkışa hazırlanırken uyuyakaldı. Dışarıda havaalanı binasının yanındaki gölgelerde saklanan bir kadın, uçağın hızlanıp havalanıp gecenin içinde gözden kaybolmasını izledi. Titreşen flaşlarla çevrili mehtaplı gövdeyi artık göremeyene kadar takip etti. Sonra gözyaşlarını sildi ve görünmeden ortadan kayboldu. Başı yukarıdaydı. Uzun sarı saçları güçlü esintiyle uçuşurken sakince yürüyordu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 262.